Ayrım 29, 7. Papirüs, Wilbur Smith, sayfa 307. Bu çok dikkat isteyen bir işti. Nahut bunu daha önce de yapmıştı. Ama bir Mısır firavunu gibi önemli birinin üzerinde hiç çalışmamıştı. Tabutun kapağı açılmaya hazır olur olmaz von Schiller'e haber gönderildi. Milyarder mahzenden içeri girdiğinde Reaper hemen iki yardımcısını dışarı çıkardı. Halı kaplı tahta parçasını tabutun baş tarafına yere koydu. Tabutun yukarısına bir iskele kurulmuş ve buna makaralarla çengeller takılmıştı. Kapağın dikkatle açılması gerekiyordu. Sonuçta o da paha biçilmez bir tarihi hazineydi. Çengeller tabutun kapağını çekiştirirlerken hafif bir çatırtı duyuldu. Von Schiller yüzünü buruşturdu. Nahut onun endişelerini giderdi. ''Son zank ve rehine parçaları.'' ''Alman devam edin.'' dedi. Kapak kaldırıldı, sonra tekerlekli küçük iskele yana çekildi. Von Schiller tabutun içine baktı. Sonra yüzünde hayret dolu bir ifade belirdi. O tabutun içinde sargılara muntazaman sarılmış bir insanın geleneksel ölüm pozunda, sükunet içinde yattığını sanmıştı. Oysa tabutun içine keten sargılar gelişi güzel tıkılmıştı. Ölü de gözükmüyordu. Adam şaşkınlıkla ''Bu da ne?'' diye bağırdı. Sonra renkleri dönmüş sargıları avuçlamak için uzandı ama Nahut onu durdurdu. Heyecanla hayır diye bağırdı, onlara dokunmayın. Sonra hemen özür diledi. Affedersiniz Herr von Schiller ama bu çok ilginç. Ölülerin değiştirilmiş olduğu varsayımını iyice destekliyor. Mumyayı açmadan önce durumu incelemeliyiz. Tabii sizin izninizle. Alman durakladı, sonra doğrularak tahtadan indi. Pekala. Mendilini çıkarıp terden sırılsıklam olan yüzünü sildi. ''Bu mümkün mü?'' Sesi titriyordu. ''Tabuttaki mamoz olabilir mi? Sargıları çıkarın.'' Reaper kibarca önerdi. ''Önce fotoğraf çeksek.'' Von Schiller hemen kabul etti. ''Elbette bizler bilim adamlarıyız, arkeologlarız, mezar soyguncuları değil, fotoğrafları çekin.'' Ağır ağır çalıştılar. Bu gecikme von Schiller için bir işkence oldu. Artık ceketini çıkarmış olan adam bir ara saatine baktı. Gecenin 9'u olmuştu. Sonra kravatını da çıkarıp ceketinin üzerine attı ve yine sargıların üzerine eğildi. Ancak gece yarısından sonra Nahut mumyanın gövdesinden o karma karışık sargı yığınlarından sonuncusunu da kaldırmayı başardı. Şimdi ortaya usta mumyacıların cesede sardıkları düzgün bandajlar çıkmıştı. Bunların arasında altının ışıltısını görünce üçü de gözlerini kırpıştırdılar. Tabii aslında birkaç büyük dış tabut olması gerekirdi. Onlar kaybolmuş. Maskeler de öyle. Herhalde hala Firavun'un asıl lahidindedirler. Bulunmayı bekleyen mezarda Tanus'un cesedini örtüyorlardır. Burada yalnızca kralın mumyasının iç sargıları var. Uzun bir forsepsle sargıların üst tabakasını açtı. Yine tahtasına çıkmış olan von Schiller bir şeyler mırıldanarak ayaklarını yere sürdü. Nahut saygıyla Mamoz hanedanının göğüs madalyonu diye fısıldadı. Büyük mücevher ışıkların altında pırıldadı. Bu mavi lapis lazuli, kırmızı lal ve altından yapılmıştı. Mumyanın bütün göğsünü kaplıyordu. Ortada kanatlarını açmış bir akbaba vardı. Pençelerinde Firavun'un altın armasını taşıyordu. Desen harika, ustalık olağanüstüydü. Von Schiller artık hiç kuşku yok diye fısıldadı. Arma mumyanın kimliğini kanıtlıyor. Sonra kralın madalyonun üzerinde kavuşturduğu ellerini açtılar. Uzun parmaklarına sürüyle yüzük takılmıştı. Hepsi de şahaneydi. Ölü bir hükümdar olduğunu ifade eden kamçıyla asayı tutuyordu. Nahut onları görünce çok sevindi. Krallık sembolleri. Bunun eski Mısır'ın yukarı ve aşağı krallıklarının hükümdarı Mamoz olduğunu açıklayan sürüyle kanıt. Firavun'un hala sargılı olan başına uzandı ama Alman onu durdurdu. Kafayı en sona bırak diye emretti. Firavun'un yüzüne bakmaya henüz hazır değilim. Nahut'la Reaper bu nedenle Firavun'un belinden aşağısı ile ilgilendiler. Keten sargıları kaldırırlarken sürüyle tılsım ve muska ortaya çıktı. Bunlar altından ve seramikten yapılmış ya da değerli mücevherlerden oyulmuşlardı. Renkleri parlak, biçimleri ise şahaneydi. Ülkedeki bütün hayvanlar, havadaki kuşlar ve Nil sularındaki balıklar. Muskaların yerlerinde fotoğraflarını çektiler. Sonra onları yandaki masada duran numaralı tepsilere koydular. Firavun'un ayakları da elleri kadar küçük ve narindi. İki baş parmağına yine değerli yüzükler takılmıştı. Artık yalnızca kafası örtülüydü. İki adam da milyardere baktılar. "Reaper geç oldu efendim," dedi. "Dinlenmek istiyorsanız." Von Schiller sert sert emretti. "Devam edin." İki adam Firavun'un kafasının yanlarında durdular. Yavaş yavaş kralın yüzü açıldı ve 4000 yıldan beri ilk kez ışığa çıkmış oldu. Adamın saçları ince telli ve seyrekti. Yaşamı boyunca sürdüğü kına yüzünden hala kızıldı. Kokulu reçineler sürüldüğü için cildi sonunda cilalı kehribar kadar sertleşmişti. Burnu ince ve gagamsıydı. Dudakları yumuşak, hatta hülyalı bir tebessümle bükülmüştü. Aralık olan ağzında ön dişin eksik olduğu görülüyordu. Firavun'un gözleri yarı kapalıydı. Kirpikleri reçineyle kaplı olduğu için sanki gözyaşlarından ıslanmışa benziyorlardı. Mamoz'un gözleri canlı bir adamınkiler gibi ışıldıyordu. Ne var ki Von Schiller mumyanın üzerine eğildiği zaman bu ışıldayan şeylerin mumyacıların kralın boş göz çukurlarına yerleştirdikleri beyaz porselen daireler olduğunu anladı. Firavun'un alnındaki kutsal Uraeus tacı ışıldıyordu. Kobranın kafasının her ayrıntısı kusursuzdu. Yumuşak maden hiç aşınmamıştı. Yılan kıvrık ve sivri dişleri arasında dilini kıvırmıştı. Kobranın altına Mamoz'un kraliyet arması oyulmuştu. "O tacı istiyorum." Von Schiller'in sesi hırs yüzünden boğuklaşmıştı. "Onu çıkarın. Tacı ellerimde tutmalıyım." Nahut itiraz etti. "Ama tacı çıkarırken mumyanın kafasına zarar verebiliriz."
"Benimle tartışmayın. Dediğimi yapın."
Nahut boyun eğdi. "Hemen Herr von Schiller, ancak onu çıkarmak zaman alacak. Belki dinlenmek istersiniz. Tacı gevşettiğimiz zaman size haber veririz." Tacın çıkarılması arkeoloğun da söylediği gibi bir ayrı zaman aldı. Ama sonunda iki adam bu işi başardılar. Altın Uraeus'u mavi kadifeden bir yastığın üzerine koydular. Bütün ışıkları söndürüp yalnızca tacın yukarısındaki projektörü yaktılar. Von Schiller tacı görmek için Utte Kemper'le mahzene girdi. Diğerlerinin birlikte gelmelerine izin vermedi. Alman içeri adımını atır atmaz ilk gördüğü şey kadifenin üzerinde ışıldayan taç oldu. Ve hemen sanki astımlıymış gibi hırıltılı hırıltılı solumaya başladı. Kadının elini yakalayarak eklemleri çatırdayıncaya kadar sıktı. Utte can acısıyla inlerken zevk de duydu. Von Schiller onun giysilerini çıkararak başına tacı taktı. Utte'yi tabuta yatırdı. Kadın o çok eski tabuttan "Ben yaşam vaadiyim" diye fısıldadı. "Benimki sonsuzluğun ışıltılı yüzü. Sonsuza kadar yaşamanı dilerim." Royna Mısır'dan haftalarca değil, yıllarca ayrı kalmış gibi geliyordu. Genç kadın kentin o kalabalık sokaklarını, pazarların baharat, yiyecek ve esans kokusunu, müminleri duaya çağıran müezzinlerin sesini çok özlemiş olduğunu anladı. Royan ilk sabah daha hava aydınlanmadan Gize'ye gitti. Dizi hala şişti ve sancıyordu. Nil kıyısında topallayarak yürürken bastonuna dayandı. Şafağın sularda altın ve bakırdan yollar oluşturmasını, teknelerin üçgen biçimi yelkenlerini tutuşturmasını seyretti. Bu Etiyopya'da gördüğü Nil'den farklı bir nehirdi. Abbay değil, gerçek Nil'di. Daha genişti ve ağır ağır akıyordu. Çamurlu kokusu tanıdık ve sevilen bir şeydi. Bu Royan'ın nehri, Royan'ın ülkesiydi. Genç kadın yapması gereken şeyler olduğu için Mısır'a gelmişti ve şimdi hırsı artmıştı. Kuşkularından kurtulmuş, duyduğu vicdan azabı geçmişti. Nehirden dönerken artık güçlüydü, kendine güveniyordu. Ryan Druid'in ailesini görmeye gitti. Hiçbir şey söylemeden ortadan kaybolduğu için kayınbiraderi ona soğuk davrandı. Ama karısı ağlayarak Ryan'a sarıldı. Çocuklar da kollarına atıldıkları zaman o da yumuşadı. Ve Ryan Vaha'ya yalnız başına gitmek istediğini söyleyince ona arabasını verdi. Ryan Druid'in mezarının yanında dururken çölün kokusu genzine doldu. Sıcak rüzgar saçlarını uçuşturuyordu. Druid çölü çok severdi. Kadın onun artık her zaman çöle yakın olacağını düşünerek seviniyordu. Ryan mezarın üzerine Kahire'den getirdiği çiçekleri koyup uzun bir süre orada sessizce oturdu. Birlikte geçirdikleri o güzel günleri düşündü. Adamın şefkatini, sevgisini, anlayışını hatırlıyordu. Sevgisinin sağladığı rahatlık ve güveni de. Kendisi bütün bunlara aynı derecede karşılık verememişti. Buna üzülüyordu. Ama Durade'in bu gerçeği kabul ettiğini ve anladığını da biliyordu. Onun şimdi neden döndüğünü anlayacağını umuyordu. Ryan Durade'le vedalaşmaya gelmişti. Kocasını her zaman hatırlayacaktı. Ancak artık bazı şeylerin zamanı gelmişti. Ryan sonunda mezarlıktan çıktığında arkasına bakmadan uzaklaştı. Ryan'ın görmek için özellikle Kahire'ye geldiği Bakan Atalan Abu Sim orada değildi. Resmi bir gezi için Paris'e gitmişti. Ancak 3 gün sonra dönecekti. Ryan Nahut Guddabi'nin Kahire'de olmadığını bildiği için rahatlıkla müzeye gidiyordu. Orada okuma odasında Taita'nın papirüslerinin mikrofilmleri üzerinde çalışıyordu. Bu belgelerden Firavun Mamoz'un mezarını önce Krallar Vadisi'ne yaptırmayı planladığı anlaşılıyordu. Bir ölüm tapınağı yaptırtıp bunun için özel yol açtırtmıştı. Ama hiçbir şey Firavun Mamoz'un planladığı gibi olmamış, Hiksos istilası sırasında her şeyi orada bırakarak kaçmak zorunda kalmıştı. Ryan bakanı beklerken sık sık Nicholas Quentin Harper'a karşı duygularını düşünüyordu. Bu duygular acı veriyordu ona ve pek zor seçimler yapması gerekiyordu. Bazı fedakarlıklar yapmadan planlarını uygulayabilmesi imkansızdı. Ryan bu düşünceler yüzünden bakanla olan randevusuna geç kaldı. Neyse ki burası Mısır'dı ve Atalan da bir Arap'tı. Adam yine her zamanki gibi sevimli ve nazikti. Bugün üzerinde beyaz diş daşa, başında da örtüsü vardı. Genç kadının elini dostlukla sıktı. Onu oturma odasına götürdü. Özel sekreteri küçük fincanlara koyu, sade kahve getirdi. Adamla kadın önce karşılıklı iltifatlarda bulundular. Sonra Ryan konuya dolaylı bir yoldan girmeye çalıştı. Son birkaç günü müzenin okuma odasında geçirdim. Eski iş arkadaşlarımdan çoğunu gördüm. Nahut'un müdürlükle ilgili başvurusunu geri çektiğini öğrendiğim zaman çok şaşırdım. Atalan içini çekti. Bazen yeğenimin inadı tutuyor. O görevi Nahut'a verecektim. Ama son anda bana gelip kendisine Almanya'da bir iş önerildiğini söyledi. Ona Nil Vadisi'nde yetiştikten sonra kuzey ikliminden hoşlanmayacağını anlattım. Ülke ve ailenin önemli olduğundan, böyle şeylerin bedelinin parayla ödenemeyeceğinden söz ettim. Ancak... Atalan ellerini anlamlı açtı. Ryan masum bir tavırla, ''Müdürlüğe kimi getirdiniz?'' diye sordu. ''Henüz kesin bir atama yapmadık. Nahut çekildiği için aklıma başka biri gelmiyor. Belki de yabancı ülkelerde çıkan gazetelere ilan vermemiz gerekecek. Açıkçası ben bu görevin ne kadar işinin ehli olursa olsun bir yabancıya verilmesine üzüleceğim.''
''Ryan, Excellency, dedi, sizinle özel olarak konuşabilir miyim?'' Kapının önünde duran erkek sekretere bir göz attı.
''Tabii.'' Atalan sekretere çıkmasını işaret etti. Sonra da kadına doğru eğilerek sesini alçalttı. ''Neden söz etmek istiyorsunuz?''
Ryan bakanın yanından bir saat sonra ayrıldı. Adam onu asansöre kadar geçirdi. Kadının elini sıkarken alçak sesle tatlı tatlı
''Yakında tekrar görüşeceğiz.'' dedi. ''İnşallah.''
Mısır uçağı Heathrow'a indi. Ryan binadan çıktığı zaman taksi durağında uzun bir kuyruk olduğunu gördü. Isı Kahire'dekinden en az 15 derece farklıydı. Kadının bindiği tren York'a akşama doğru ulaştı. Hava nemli, sisli ve soğuktu. Royan istasyondan Nicholas'ın verdiği numaraya telefon etti. Adam onu seni aptal kız diye azarladı. Geleceğini neden haber vermedin? Seni gelip havaalanından alırdım. Nicholas Range Rover'dan inip uzun bacaklarıyla kendisine doğru gelirken Royan onu gördüğü için bu kadar sevinmesine şaştı. İngiliz'in başı açıktı ve son görüşmelerinden beri saçlarını kestirmemiş olduğu anlaşılıyordu. Nicholas, dizin nasıl diye sordu. Yine taşınman gerekiyor mu?
Hemen hemen iyileşti artık. Bastonu atmanın zamanı yaklaştı.
Royan birdenbire kollarını adamın boynuna dolamak istedi. Ama kendini tutup soğuk esmer yanağını Nicholas'a uzattı. Adam pek hoş kokuyordu. Hafif bir tıraş losyonu. Buna temiz, canlı bir erkeğin kokusu da karışıyordu. Arabada Nicholas motoru çalıştırmadan önce bir an genç kadının yüzüne baktı. ''Hayatınızdan pek memnuna benziyorsunuz madam. Kedi kaymağı yedi mi yoksa?'' Royan eski dostları gördüğüm için memnunum diyerek gülümsedi. ''Ama Kaile'nin beni her zaman keyiflendirdiğini de itiraf etmeliyim.''
''Evde yemek yok, bir lokantaya gideriz.'' diye düşündüm. ''Biftek ve böbrekli böreğe ne dersin?''
Annemi görmek istiyorum. Kendimi öyle suçlu hissediyorum ki bacağının ne durumda olduğunu bile bilmiyorum.
Ona önceki gün uğradım. Durumu çok iyi. Yeni köpek yavrusuna da bayılıyor. İnanır mısın? Ona Taita adını verdi.
Sen gerçekten çok iyi bir insansın. Annemi ziyaret etme zahmetine bile girmişsin.
Ondan hoşlanıyorum. Eski toprak. Artık öyle insanlar bulunmuyor. Seninle yemek yiyelim, sonra bir şişe Lafroig alır anneni görmeye gideriz.
Adamla kadın Georgina'nın kulübesinden çıktıkları sırada vakit gece yarısını geçmişti. Kadın Nicholas'ın getirdiği malt viskisinin hakkını vermişti. Şimdi mutfak kapısında durmuş onlara el sallıyor, alçılı bacağının üstünde hafifçe yalpalıyordu. Köpek yavrusunu iri göğsüne bastırmıştı.
Royan, annemi kötü bir şekilde etkiliyorsun dedi.
Nicholas kim kimi etkiliyor diye itiraz etti. Onun bazı şakaları yüzümü kızartıyor.
Annemle kalmama izin vermediydin.
Artık onun yanında Taita var. Ayrıca yakınımda olman gerekiyor. Çok işimiz var. Sen Mısır'a uçtuktan sonra neler yaptığımı açıklamak için sabırsızlanıyorum.
Quentin Park'tan gelen kahya kadın, York Minster'ın arkasındaki sokaklardan birindeki apartmanda Royan için bir oda hazırlamıştı. Nicholas kadının eşyalarını yukarı çıkarırken bir horultu duyuldu. Royan adama sorar gibi baktı.
Nicholas, Supper Webb dedi, grubumuzun yeni üyesi, bizim istihkamcımız. Onunla yarın tanışacaksın. Supper'dan hoşlanacağını sanıyorum. O da balık tutma meraklısı.
Bunun ondan hoşlanmamla ne ilgisi var?
Balıkçılar çok iyi insanlardır.
Kadın senin dışında diyerek güldü. Sen Quentin Park'ta mı kalıyorsun?
Şimdilik eve uğramıyorum.
Nicholas başını salladı. İngiltere'ye döndüğümün duyulmasını istemiyorum. Lloyd's'tan bazı kişilerle konuşmak niyetinde değilim şu ara. Ben üst kattaki küçük yatak odasındayım. Bir şeye ihtiyacın olursa seslen.
Royan yalnız kaldığında küçük odada etrafına bakındı. Çift kişilik karyola burayı epeyce daraltıyordu. Yanda bir bebek evine yakışacak ufacık bir banyo da vardı.
Royan Nicholas'ın yukarıda ayakkabısını yere attığını duyup başını kaldırdı.
''Beni baştan çıkarma'' diye fısıldadı. Adamın kokusu hala burnundaydı.
Kendisini abbay uçurumundan yukarı taşırken terden ıslanmış, kaslı ince vücudunun dokunuşunu hala hatırlıyordu.
Royan yıllardan beri açlık ve ihtiyaç sözcüklerini hiç düşünmemişti. Ama şimdi bunlar yaşamında gitgide önem kazanmaya başlıyordu. Kadın kendi kendine çattı.
''Bu kadar yeter kızım.''
Sonra küveti doldurmaya gitti.
Nicholas ertesi sabah aşağıya inerken kadının kapısını yumrukladı. ''Haydi Royan, yaşam gerçek, yaşam acil.'' Dışarısı hala zifiri karanlıktı. Royan inleyerek ''Saat kaç?'' diye sordu. Ama adam uzaklaşmıştı bile. Kadın onun aşağıda ıslık çaldığını duyuyordu. Royan saatine baktı ve tekrar inledi.
''Saat 6:30'da ıslık çalıyor. Üstelik gece annemle Lafroig'i bitirdikten sonra. Buna inanamıyorum.'' ''Bu adam gerçekten bir canavar.'' Kadın 20 dakika sonra Nicholas'ı mutfakta buldu. Blue jean ve balıkçı kazağı giymiş, bir önlük takmıştı.
''Üç kişi için ekmek kızart hayatım, omlet 5 dakika sonra hazır.''
Ryan mutfaktaki diğer adama baktı. Orta yaşlı, geniş omuzlu biriydi. Gömleğinin kollarını sıvamış olduğundan kasları ortaya çıkmıştı. Kafası kabaktı.
''Merhaba, ben Ryan Alsimma'yım.''
Affedersin. Nicholas yumurta çırpmak için kullandığı teli havaya kaldırdı. Bu Danny, Daniel Webb. Dostları onu Sapper diyebilirler.
Danny ayağa kalktı. İri elinde bir kahve fincanı vardı.
Tanıştığımıza memnun oldum Miss Alsimma. Size kahve verebilir miyim?
Gözleri masmavi, kafası çilliydi.
Nicholas düzeltti. Doktor Alsimma.
Kadın hemen atıldı. Ama lütfen beni Ryan diye çağırın. Evet, kahve hoşuma gider.
Kahvaltı sırasında Etiyopya'dan da Taita'nın oyunundan da söz etmediler. Nicholas sonra elinde kahve ibriğiyle ayağa kalktı. Fincanlarınızı alın ve beni izleyin.
Ryan'ı ön taraftaki oturma odasına götürdü.
Sana bir sürprizim var. Müzedekiler bunu hazırlamak için durmadan çalıştılar.
Kapıyı açarak taratatam diye bağırdı. Ortadaki masada çizgili dik dik duruyordu.
Nicholas'ın Afrika'dan kaçırdığı post ustalıkla doldurulmuştu.
Ryan ah Dicky diye bağırdı. Harika bu. Sanatçı hayvanın özelliklerini iyi yakalamış.
Kadının burnuna uçurumdaki dikenlerin kokusu geldi. Bir an bu narin ve güzel yaratığa acıdı.
Bence de harika. Benimle aynı fikirde olmana sevindim.
Nicholas hayvanın yumuşak tüylerini okşadı. Taita'nın bilmecesini çözer çözmez Doğa Tarih Müzesi için bu konuda bir yazı yazacağım. Yani dedemin babasının yalancı olduğunu söyleyen adamlar için. Böylece aile şerefimizi kurtaracağım.
Dik Dik'i alıp bir kenara kaldırdı. Bu ilk sürprizdi.
Şimdi sıra en önemlisinde.
Duvarın önündeki kanepeyi işaret etti.
Otur bakalım.
Ryan onun bu saçmalıklarına gülerek istediğini yaptı. Sapper da çekine çekine kanepenin diğer ucuna ilişti.
Nicholas, şimdi Dandera nehrindeki uçuruma nasıl ineceğimizden söz edelim.
Sana Taita'nın gölüne scuba ile inebileceğimizi anlatmış, bunun zor yanlarını da açıklamıştım.
Esrarlı bir tavırla güldü.
Sapper ona söz verdiğim o müthiş ücreti şimdiden hak etti. Tabii kendisine parayı henüz vermiş değilim.
Sapper başka bir yöntem buldu. Herhalde saçlarının dökülmesine o müthiş beyni neden olmuştu.
Ryan bıkkın bir tavırla yeter Nicky dedi. Yine başladın.
Sana bir ipucu vereceğim.
Nicholas Ryan'ın uyarısını aldırmadan neşeyle ona takılmayı sürdürdü.
Bazen eski yöntemler en iyisidir.
Ryan madem bu kadar akıllısın neden ünlü değilsin diye çıkışmaya başladı. Sonra durakladı.
''Eski yöntemler mi dedin? Yani Taita'nın yöntemini mi kastediyorsun? Onun gibi dalma araç gereci kullanmadan gölcüğün dibine mi ineceğiz?''
''Tanrım, anladı.''
''Bir baraj.'' Ryan el çırptı. ''Taita'nın 4000 yıl önce yaptığı yerde bir baraj mı kuracaksınız?''
Nicholas güldü. ''Anladı, bizim kız çok zeki. Ona resimleri göster Sapper.''
Sapper Webb memnun memnun bir duvarın önündeki tahta panoya gitti. Buna Nicholas'ın Taita'nın gölcüğünde ve taş ocağında çektiği fotoğraflar asılmıştı. Tabii büyütülmüşlerdi. Resimlerin üzerine çizgiler çekilmiş, hesaplar yapılmıştı.
Binbaşı bana gerekli ölçüleri verdi. Bu işi kısıtlı araç gereçlerimize rağmen başarabileceğimizi sanıyorum. Eski Mısırlılar yapabildiğine göre sen bu işi kolaylıkla başarırsın Sapper.
''Çok naziksiniz binbaşı ama ben kolaylıkla sözcüğünü seçmezdim.''
Sapper panoya fotoğrafların yanına iliştirilmiş olan planlara döndü.
''Baraj yapmanın birkaç yolu vardır. Ancak korkarım biz modern şeylerden pek yararlanamayacağız.''
''Nicholas Taita'yı unutma.'' dedi. ''O bu işi buldozersiz başardı.
Ama herhalde Mısırlı'nın emrinde sayısız esir vardı.''
Sana esir bulacağım yani onların modern karşılığını. Sayısız diyemeyeceğim tabii.
Ne kadar çok adam bulursanız nehrin yatağını sizin için o kadar çabuk değiştirebilirim. Bunun yağmur mevsimi başlamadan yapılması gerektiğini de biliyoruz.
En fazla 2 ayımız var. Nicholas şakacı tavırlarını bir tarafa bırakmıştı. İşçi konusunda Aziz Frumentius manastırındakilerden yardım sağlayabileceğimi sanıyorum. Ama barajın yapılmasına katılmaları için sağlam bir dini neden bulmaya çalışıyorum. Herhalde kutsal lahdin Kudüs'te değil, Etiyopya'da olduğu ve bizim onu bulduğumuz hikayesine inanmazlar.
Sapır, siz bana işçi bulun diye mırıldandı. Ben de size o bendi yapayım. Demin dediğiniz gibi eski yöntemler en iyisidir. Sanırım eskiler barajın temeli için koferdan ve sepetlerden yararlandılar. Herhalde Taita bambudan dev sepetler ördürdü. Bunları nehre yerleştirip içlerini kaya parçaları ve taşlarla doldurdu. Ondan sonra da koferdam yapmak için kütükler kullandı.
Royan biraz kuşkuyla, ''Genelde ne demek istediğinizi anladım sanırım.'' diyerek başını salladı. ''Zaten aslında bütün ayrıntıları kavramam da şart değil.''
Sapır da aynı fikirdeydi. ''Evet öyle. Binbaşı bana baraj yerinde bol ağaç olduğunu söyledi. Ben de sepetler için tel örgü kullanacağım ve taş ocağındaki bloklardan yararlanacağım.''
Nicholas Taita da öyle yapmıştı diye atıldı. Biz de onun yöntemini kullanacağız. Bu seni sevindirmeli. Sonuçta Taita senin milletinden.
Biliyor musun, çok haklısın. Bu garip bir biçimde hoşuma gidiyor.
Roy'un gülümsedi.
Bence bu iyi işaret. Peki söz ettikleriniz ne zaman olacak?
Nicholas güldü. Çalışmalar başladı bile. Sapır'la ben birlikte götüreceğimiz malzemeyi ve aletleri ısmarladık. Sepetler için tel örgüler bile hazır. Sapır bugün öğleden sonra gidip onların yüklenmesiyle ilgilenecek. İkimiz başka işleri halledeceğiz. Biz de hafta sonunda gideceğiz. Unutma, Kahire'den bu kadar çabuk döneceğini bilmiyordum. Bilseydim hep birlikte Valletta'ya uçmamızı sağlardım.
Valletta'ya mı? Royan şaşırdı. Yani Malta'ya mı? Etiyopya'ya gideceğimizi sanıyordum.
Jenny Badenhorst'un merkez bürosu orada.
Jenny ne?
Badenhorst, Afrika Air.
Artık hiçbir şey anlayamıyorum.
Afrika Air bir nakliyat şirketi. Onların eski bir RAF Hercules uçakları var. Jenny ile oğlu Fred kullanıyor. Jenny aslında büyük bir kaçakçı. Duraid ile Libya'ya da Malta'dan uçmuştuk. Abba'ya bizi o götürecek.
Nicky, keyfini kaçırmak istemiyorum ama Etiyopya bizi istenmeyen yabancılar olarak ilan etti. Bu küçük ayrıntıyı gözden mi kaçırdın yoksa? Oraya nasıl geri gitmeyi düşünüyorsun?
Nicholas güldü. Ülkeye arka kapıdan gireceğim. Kapıda eski dostum Mac Dimmur nöbet bekliyor zaten.
Mac'le bağlantı mı kurdun?
Tessa'yla konuştum. Artık onun Mac için kuryelik yaptığı anlaşılıyor. Tessay uygun kimseleri tanıyor. Mac'in görünmesinin yersiz ve hatta kötü olacağı bölgelere kolaylıkla girip çıkabiliyor. Hartum'a ya da Addis Ababa'ya.
Royan etkilenmişti. Eh, çok iyi çalışmışsın.
Nicholas yüzünü ekşiterek, hepimiz aklımıza estiği zaman gidip Kahire'de tatil yapamayız dedi.
Küçük bir soru daha. Roy'un adamın bu iğnelemesini aldırmadı. Ama Nicholas'ın keyifle gülmesine rağmen yokluğunun onu sinirlendirdiğinin farkındaydı. Mac Taita'nın oyununu biliyor mu?
Nicholas başını salladı. Bütün ayrıntıları bilmiyor ancak bazı şüpheleri var. Her neyse, Mac'e güvenebileceğimi biliyorum. Bir an durakladı, sonra konuşmasını sürdürdü. Tessay telefonda açıkça konuşmak istemedi. Ama anladığıma göre Aziz Frumentius manastırına saldırmışlar. Jalihora ve 30 ya da 40 keşiş öldürülmüş. Kilisedeki kutsal emanetlerin çoğu da çalınmış.
Ah tanrım, olamaz. Roy'un çok sarsılmıştı. Kim böyle bir şey yapabilir?
Duray'ı öldürenler. Seni 3 kez öldürmeye çalışanlar.
Pegasus.
Nicholas başını salladı. Evet, von Schiller.
Royan, öyleyse bu felaketten doğrudan doğruya biz sorumluyuz diye fısıldadı. Manastıra gitmelerine biz neden olduk. Kampa baskın yaptıkları zaman çaldıkları polaroidlerde Kitabe ve Tanus'un mezarı vardı. Von Schiller'in onları nerede çektiğimizi anlaması için falcı olmasına gerek yok. Şimdi ellerimize daha fazla kan bulaştı.
Lanet olsun. Von Schiller'in çılgınlığının sorumluluğunu nasıl yüklenebilir? Bu olay yüzünden kendini cezalandırmana izin vermeyeceğim.
Nicholas'ın sesi sert ve öfkeliydi. Her şeyi biz başlattık.
Ben böyle düşünmüyorum. Ama Aziz Frumentius Manastırı'nın Maktas'ındaki şeyleri çalanın von Schiller olduğundan eminim. Kitabe ve tabut şimdi onun koleksiyonunda olmalı.
Ah Niki, kendimi öyle suçlu hissediyorum ki o basit dindar adamlar için ne kadar tehlikeli olduğumuzu anlamamıştım.
Adam sertçe bu işten vazgeçmek istiyor musun diye sordu.
Roy'un bir süre ciddi ciddi bunu düşündü, sonra başını salladı. Hayır, belki geri döndüğümüz zaman Titan'ın gölünün dibinde bulacağımız şeyler sayesinde keşişlerin kayıplarını telafi edebiliriz.
Nicholas heyecanla, buna ben de umuyorum dedi. Gerçekten.
29. Ayrımın sonu. Sayfa 319.